This is Ahval Online, meeting point of accurate news and free comment on the current affairs of Turkey. Welcome to our podcast series.
Ahval Sıcak Takip'ten herkese merhaba. Evren Dede ile birlikteyiz. Yunanistan'dan gazeteci meslektaşım. Evren Dede, hoş geldin.
Merhabalar Ali'ciğim.
Konu malum Ayasofya. Dünyanın da öne çıkan başlıkları arasında son günlerde Türkiye iktidar daha doğrusu baskıladı ve hukuk eliyle Danıştay'ın kararıyla, Danıştay onun müdahalenin kararıyla Ayasofya yıllar sonra tekrar cami olarak ibadete açıldı. Tabii bunun dünya kamuoyunda da çeşitli yansımaları oluyor. Özellikle Yunanistan çok sert tepkiler gösteren ülkelerin başında geliyor. Sen de Batı Trakya'dasın zannediyorum, doğru mu?
Evet.
Neler oluyor Batı Trakya'da diyeyim doğrudan.
Evet, Ayasofya kararı azınlıklarla ilgili bir mesele, işin gerçeği değil. Ayasofya Türkiye devletinin malı, mülkü olmuş. Oradaki patrikhaneye ait olmayan. Yani daha fetih döneminde Fatih Sultan Mehmet'i zaten o hani vasiyetindeki geçen mülkü olarak satın alınmış bir yer. Fakat her halükarda bu tür konularda Türk-Yunan ilişkileri ne zaman gelirse aynen senin dediğin gibi Ali, iş dönüyor dolanıyor, azınlıklara da tabii ki etki ediyor. Herhangi bir meselede, yani Ege'deki bir tartışmada, Ege'deki bir sorunda, Kıbrıs'taki bir sorunda, herhangi bir tartışmada hemen dönüyor. Azınlıklar da tabii sanki beşinci kolu gibi algılandığı için bu tür bir sıkıntının içerisine düşüyorlar. Ayasofya meselesinde şöyle diyebiliriz. Yunan halkının nasıl düşündüğünü az buçuk herkes biliyordur. Kabe, Müslümanların nasıl Kabe'si varsa, Kabe gibi gördükleri Ortodoksların, Rum Ortodokslarında Ayasofya. Dolayısıyla Yunanlıların verdiği tepki, kişisel olarak siyasi hükümetlerden bahsetmiyorum. Hı hı. Kalp kırıklığı çok büyük, ama bu yeni bir olay değil. Bu o İstanbul'un fethiyle başlamış bir mesele. Dolayısıyla İstanbul'un fethiyle birlikte başlayan Ortodokslardaki bu hayal kırıklığı Ayasofya ile ilgili çok eskiye gidiyor. Yeni bir olay değil. 80 senelik olan olay, senin de bahsettiğin olay tamamen müziğe dönüştürülmesiyle ilgili Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün o dönemin verdiği bir kararla kiliseyi de değildi, camiydi ve camiden de tekrardan müziğe döndü. Şimdiki Danıştay'ın verdiği kararla birlikte de anladığım kadarıyla ibadete açılıyor tekrar, ama orada da tam bir net bir tavır ben okuduklarım kadarıyla da tam görmedim. Belki tamamen kendi yorumumu yapıyorum. Belki Müslümanlar dışında Ortodoks Hristiyanlara veya Hristiyanlara da bir ibadet saati tanınacak. Bilmiyorum bak.
Evet, orası tamamen ucu açık. Bugün de bir açıklama geldi. Bütün yani, ziyaretçiler açık olacak diyorlar, ama nasıl olacak o belli değil henüz.
Tabii işte, yani bunları görmedik, bilmiyoruz. Dolayısıyla ortadaki mesele şöyle. Yunanlılar açısından yeni bir kayıp değil. Bu Fatih Sultan Mehmet'in fethiyle başlamış bir kayıptır. Bugün tekrardan meseleyi Türk-Yunan ilişkileri içerisinde de almak belki doğru değil. Çünkü Türk-Yunan ilişkilerinde sorunları sıraladığımız zaman biliyorsun en yukarıda Kıbrıs sorunu var. Hatta yani çoğu Türk-Yunan ilişkisi uzmanı da söyler. Ben de hemfikirim, Kıbrıs sorunu çözülse diğer Türk-Yunan sorunları çok daha çabuk çözülür. Ama Kıbrıs en tepede tap ve bak Akdeniz'deki olaylar, Libya meselesi hep dönüyoruz Kıbrıs üzerine bağlanıyor. Ve dolayısıyla Kıbrıs sorunu Türk-Yunan ilişkilerinin ortasındaki çıban başı gibi olmuş bir mesele. Bütün bu sıralama içerisinde azınlıklar en alt kategoriye girer. Yani hani bir araya geldiklerinde mutlaka konuşuyorlar azınlıkları, ama en sondaki listenin en altındaki meselelerden biri azınlık meselesi. Şimdi ikili ilişkiler arasında Ayasofya yok. Ayasofya'nın Yunan hükümetinin açıkladığı bütün açıklamalarda bugün de defaatle hükümet sözcüsüne soruldu mesela Yunanistan'da. Dendi ki ne yapacaksınız Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili bu konuda, Ayasofya meselesinde? Çünkü bir kızgınlık var halkta, değil mi? Büyük bir kızgınlık var Yunan toplumunda. Hükümet sözcüsü şu cevabı verdi. Türk-Yunan ilişkileri bağlamında değil dedi Ayasofya meselesi. Ekümeniktir, uluslararasıdır. Tüm dünyayı ilgilendiren bir sorundur. Ve Yunan hükümeti bu bağlamda hareket etmektedir. Yani Avrupa Birliği'nden toplu Türkiye'ye yaptırımlar, Amerika'nın devreye girmesi, Rusya'nın, bütün Ortodoksların dünya genelinde devreye girmesi. Yani Yunan hükümetinin bizzat sözcüsü bugün söyledi. Türk-Yunan ilişkileri tabii etkilemeyecek mi? Etkilemesi olur mu canım? Elbette etkiliyor. Türk-Yunan ilişkilerinde hatta sınırlar açılacaktı. Bugün 2 gün sonra 15 Temmuz'a geliyoruz ve Avrupa Birliği'nin yeni sınır açıklamaları gelecek. Acaba Türkiye var mı işin içerisinde, değil mi?
Var mı
Yunanistan
Yunanistan
açı.
listesinde?
Şu an bugün 3 tane ülke açıklandı. Direkt uçuşlar negatif test olanları gelecek artık. Yunanistan tamamen tavır ve fikir değişikliğine gitti. Bulgaristan mesela açık bütün sınırlar. Bir hafta önce hepsini kapadı. Tek bir sınır bıraktı, kara sınırı. Ve o tek sınırdan da yeni dün tekrar karar alındı ve sadece testleri negatif çıkanları alacaklar. Dolayısıyla mesela Avrupa Birliği'nde Bulgaristan, ama Bulgarlar elini kolunu sallayıp artık giremiyor. Zaten
Yani bu sadece Yunanistan'a özel bir şey mi?
Yunanistan kendi karar aldı. Kara sınırından negatif testi olmayan gelemiyor. Bak, bu Bulgaristan üzerinden. Sırplarla ikili anlaşma yapmıştı ama gelen turistlerin günde 50 tane korona vakasının 30 tanesi turistlerde çıkıyor. Bu da hasta olmayan taşıyıcı turistler. Yunanistan yaşlı bir nüfusa sahip. Dolayısıyla o gençlerin getirdiğiyle çok çabuk ülke bir krize girebilir. Dolayısıyla bütün Sırplara mesela durdurdular girişleri. Dolayısıyla Türkiye ile ilgili açıklama yok. Bugün 3 tane ülke ile ilgili açıklama var. 3 ülkeden bir tanesi İngiltere, Büyük Britanya, bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri ve bunlara direkt negatif testini al eline diyor. Gel. Direkt uçuşlar başlıyor. Şimdi benim şahsi fikrim, Türkiye ile ilgili de böyle bir şeyin Yunanistan'ın yapması gerektiği. Bu benim
Ama
fikrim.
bu Ayasofya etkilemiş olamaz mı?
İkili ilişkileri direkt o anlamda bağlayacağını düşünmüyorum. Yani hani diyelim bağladı, kızdılar. Kızdın, yani ne faydası olacak bunun? Yani en kötü dönemde bile bizim şunu söylememiz, ben bir azınlık bireyi olarak söyleyeyim. İki ülkenin en kötü günde bile birbirlerine telefon açıp konuşabilecekleri bir kone, bir bağlantı olması gerekiyor. En kötü günde bile konuşulması gerekiyor. Dolayısıyla ben
Ama
Ayasofya
sanki
mesela...
şu anda Yunanistan'la Ankara arasında bir diplomasi kanalı kapalı gibi. Şimdi bakıyoruz mesela bugün Rusya ile Putin'le bir görüşme yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve orada Ayasofya'nın garantisini vermiş. Yani hani turistler, Hristiyanlar gelip orada ziyaret edebilecek eskisi gibi diye böyle bir garanti vermiş. Ama mesela Yunanistan tarafıyla alakalı bir herhangi bir açıklama ya da böyle bir resmi kanaldan gelen bir açıklama ben şu ana kadar görmedim. Zannediyorum orada bir diplomasi kanalı kapalı şu an için. Doğru mu?
Ayasofya meselesi ikili ülkeler arasındaki ilişki direkt olmadığı için bu konuyla ilgili Türk hükümetinin kendi mülküyle ilgili Yunanistan'ın talebi olmadıkça açık konuşması mümkün değil. Yunanistan bir talepte bulunur. Yunan hükümeti başbakan arayabilir. Başbakan Mitsotakis. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşür. Kendi konuyu gündeme getirebilir. Tahminim Cumhurbaşkanı Erdoğan da siz de Atina'da cami yapmadınız gibi veya bizim
Atina'da
orada
yok değil
bir
mi şu
şeyimiz
anda
var.
cami?
Ha, bu tür bir söylemde de bulunabilir. Dolayısıyla Atina'da cami resmi olarak bir tane sözde Yunan hükümetinin kurduğu bir prefabrik var. Ona cami diyorlar ama ne mezhep belli, ne minaresi var. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var Atina'da. Selanik'te biliyorsun cami yok. Meselenin Türk-Yunan ilişkileri bağlamının üstünde olduğunu ben görüyorum. Yunan hükümetinin açıklamalarından da onu görüyorum. Ama azınlıkların her tür gerginlikte sıkıntı çektiği de malumunuz. Yani İstanbul'daki Rumlar şu an bir sıkıntı içerisinde. Düşünsene, Patrick Bartolomeus ne açıklama yapsa eleştiri alıyor. Yani ne söylese bir eleştiri yağmuruna tutuluyor. Burada Yunanistan'da şunu okudum dün. İstanbul'daki Patrik'i eleştiriyor. Diyor ki işte sessiz kaldı bugüne kadar. Hep destek verdi. Destek verdi. Bak başına ne geldi. Ben böyle yorum da burada okudum. Halbuki gerçek böyle değil. Yani başına ne geldi derken Ayasofya zaten Patrikhane'nin uhdesinde değil. Dönelim bizim Yunanistan'daki Müslümanlarla ilgili yerlere. Çünkü bu çok karşılaştırılıyor. Ben en baştan şunu söylemek isterim Alicim.
Nasıl karşıladılar peki kararı? Ben onu da merak ediyorum biraz açıkçası.
Azınlık olarak Batı Trakya'daki azınlıkta ciddi bir AK Parti'ye destek var. Dolayısıyla olumlu karşılayan, sosyal medyada memnuniyetini gösterenler yoğunlukta. Aynı şekilde CHP'ye de sempati duyan, küçük bir Türkiye olarak değerlendirilebilir Batı Trakya'daki azınlık. Yani Türkiye'deki fraksiyon kaç tane varsa, Doğu Perinçek dahil, Batı Trakya'da
Var yani.
birebir aynı fraksiyonlardan insanlar var. Dolayısıyla bu tavrı beğenmeyen, farklı insanlar ve farklı görüşleri olan azınlıktan insanlar da var. Burada şuna bakmak lazım. Soru çok oluyor. İki ülke arasında ibadethanelerle ilgili kıyaslama. meselesi.
Ama
Yani
aslında bunu
mesela
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sene önce kendisi söyledi biliyorsun. O kayda da dolanıyor sosyal medyada. Ya bu işin siyasi tarafı var. Öyle bugün açtın deyince açılmaz. Yurt dışındaki işte Avrupa'daki o camilerin nasıl risk altına gireceğini düşünmüyor musunuz gibisinden böyle kendisi söylemişti ama bugün tam tersi aslında biraz da biraz değil de artık yani doğrudan söylemek lazım. Bu biraz siyasi bir adım da aslında ve bugün gelinen noktada böyle bir noktaya geldi. Orada senin de şu an girdiğin üzere camiler ya da ibadethanelerle alakalı herhangi bir gelişme var mı bu Ayasofya kararı
Hayır, hayır,
sonrası?
hayır, hayır. Çünkü camiler Yunan devletinin mülküdür. Yani şöyle konuşalım. Yunanistan'daki bir tarihi eser kimin? Şu anki ülke kimin toprağıysa onun. Hangi kuruma bağlıysa, atıyorum tarihle ilgili tarihi bir yerse Kültür Bakanlığı'na bağlı olabilir. Koruma altında olabilir tarihi bir eserse. Mesela Dimetoka'da Beyazıt Camii var. Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentlerinden bir tanesi de Dimetoka'dır. Ve Dimetoka daha henüz İstanbul fethedilmeden önce başkent olmuş. Düşünebiliyor musun? Yani Edirne'nin ötesinde Osmanlı'nın başkenti vardı Dimetoka'da. Şimdi oradaki Beyazıt Camii çok meşhur ve Avrupa'daki en büyük ilk cami Avrupa topraklarında Osmanlı'nın. Ve onun dışında da onun inanılmaz müthiş bir kubbesi vardı. Tahtadan el işi, yani eşi benzeri yok. Ve o iki Siriza hükümeti, radikal sol Siriza hükümeti döneminde şaibeli bir şekilde yandı. Gerçekten şaibeli bir şekilde yandı. Hiçbir zaman açılmadı orası. Müze olacak dendi, harabeye döndü. Yani bazı meselelerde şunu demek mümkün, karşılaştırma kesinlikle yanlış. Niye karşılaştıralım canım? Kendi bu tür şeylerde karşılaştırdığım zaman bir avantaj elde etmiyoruz. Neticede istediğimiz karşılaştırırken pozitif anlamda bir eğer çıkarım yapacaksak olur ama negatifliği göstereceksek sen bunu yaptın bunu gibisinden faydalı değil. Ama bütün bunlara rağmen şunu söyleyelim. Yunanistan'daki Beyazıt Camii'nin durumu çok kötü. Tamam mı? Yandı. Yandığından beri daha restore edilecek organizasyonu yapmadı Yunanistan. Düşün yani. Şimdi iki tane cami diyelim falan şehirlerde restore edilmiş durumda. Ama restore edilmemiş veyahut da restoreyi bekleyen bir sürü sıkıntılı veya sorunlu cami ve ibadet yerleri var. Bütün bunların ötesinde bir de şöyle bir karışıklık var Ali. Mesela Selanik'te cami diye biliyoruz bir tane bir yeri. İsim vermeyeceğim. Ama işin gerçeğinde o kiliseydi. Osmanlı Selanik'te oraya fethettiği zaman onu camiye çevirdi. Yunanistan aldığı zaman tekrardan onu kiliseye
Kiliseye.
çevirdi. Yani bazı yerler var ki hangi devletin kontrolüne geçtiyse, hangi etken din öndeyse, aynı ibadet yeri belirli bir sürede o devletin hakimiyeti altındayken o dinin ibadet yeri olarak kalmış. Çok yani kiliseymiş, cami olmuş, tekrar kilise olmuş. Ayasofya'nın özü kilise. Tamam mı? Bir kere bu bir şey,
Tabii.
yani burada Fatih Sultan Mehmet'in inşa ettiği bir cami değil. Dolayısıyla işin özünde kilise ama kiliselikten çıkması bugün olmuyor. Yani kiliselikten çıkması İstanbul'un fethiyle oluyor. Yani o kadar arada büyük bir 500 sene de zaten camiymiş. Ardından müze olmuş. Müzeden sonra da şimdi tekrar ibadet yeri deniyor. Ben burada tekrardan bir antir parantez ekleme yapmak istiyorum. Detayları görmedik. Ya bilmiyorum. Belki de bu konuştuğumuzdan sonra video programını ileride bir daha dinlediğimizde belki yanlış duruma düşeceğiz. Ama tahminim, belki de sadece Müslümanlar için ibadet diye bir durum olmayacak. Belki hakikaten de Hristiyanlar için de belki bir ibadet imkanı da sağlanacak içeride. Yani şu anki detayları bilmiyoruz. O detayları bir görmek lazım. Eğer öyle bir şey yaparsa çünkü Türk hükümeti, ne olur Ali'ciğim? Şöyle bir şey olur. Ortodoksların da memnun olduğu bir pozisyona gelebilir olay. Tam tersine dönebilir. Anlatabildim mi? Çünkü hiç ibadet edememek
Ama ben
olacak.
Yunan basınına baktığımda çok ağır eleştiriler işte üzüntü duyuyoruz işte halk ciddi bir tepki koyuyor ortaya falan gibisinden hani bir hayal kırıklığı ve üzüntü ve öfke de var diye gözüküyor yani tabii ben senin kadar detaylı görmüyorum ama
Çok
işte
var.
Türk
Çok var.
medyasına
Çok doğru.
yansıyan.
Çok doğru. Çok doğru. Çok büyük bir hayal kırıklığı, çok büyük bir kızgınlık var. Yunanistan her gün ben her programda söylüyorum. Sabahleyin Yunanistan'da biz Türkiye ile uyanıyoruz. Türkiye ile mesela Ege'de kaç defa işte Atina Fır hattını geçmiş Türk savaş uçakları. Her gün sayılarıyla bizde haber oluyor. Akşam haber bültenlerinin birinci 10 dakika belki Türkiye ile ilgili meseleleri konuşuyoruz. Hatta düşünebiliyor musun? Sky televizyonunun Türkiye'de, Türkiye'den örnek vermeyeyim, Yunanistan'ın en çok dinlenen, seyredilen haber kanallarından biri. Uluslararası Katimerini var. Katimerinin İngilizce mesela yayını var. Katimerini yurt dışında, uluslararası piyasada biliniyor. Gazeteciler veya medyayı takip edenler. Bir de onun televizyon kanalı var. Sky televizyonu. Radyoları da var. Sky televizyonun mukim Türkiye muhabiri var. İsmi önemli değil ama yani çoğu mesela Türkiye'de kaç tane kaldı değil mi Atina muhabiri? Pek kalmadı bile. Dolayısıyla maaşlı her bir Yunanistan'daki televizyon kanalının neredeyse Türkiye muhabirleri harıl harıl çalışıyor. Ofis gibiler. Her gün 10 dakika medyada Türkiye ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Bazen Türk-Yunan çatışması yok. Türkiye'deki iç meseleleri seyrediyor Yunanlılar Yunanca. Yani ben hatta bazen şunu söylüyorum. O kadar çok Türkiye ile ilgili yayın yapılıyor ki hani illeri sayıyor. Bir parçası gibi Türkiye'deki bir muhtarın bir başına bir şey gelse Yunanlı bunu Yunan kanallarından öğreniyor. Dolayısıyla o gerginlik her zaman var. Ayasofya meselesi üstüne bir tüy dikti. Çok ciddi bir kriz. Çok ciddi çünkü kendisini Kabe'si gibi, sana da söylediğim gibi, Kabe'si gibi görüyor. Türk-Yunan ilişkilerinin bağlamında bakmak istemiyor Yunan hükümeti. Çünkü milliyetçi bir iktidar, Yeni Demokrasi Partisi, Neo Demokrati, o bundan zarar görür. Çünkü mağlubiyet, yani zaten İstanbul'u kaybeden Yeni Demokrasi Partisi değil. Şimdi bir de bu olayda da mağlubiyet gibi rakipleri yansıtabilir. Dolayısıyla ne yapıyor? Türk-Yunan ilişkileri bağlamından koparıp uluslararası bir sorun olarak yansıtmak istiyor. Halkın tepkisine de bak biz çaba gösteriyoruz. Uluslararası alanda bununla mücadele ediyoruz diyor. Türkiye'nin daha henüz netleşmemiş Ayasofya meselesinin bu konuda Yunan halkının tepkisiyle de orantılı olacağını ben söylüyorum. Yani detayları görsek nasıl bir şey olacak? Mesela bugün senin söylediğin Rusya ile ilgili meselede Yunan medyası şöyle bir açıklama yaptı. Ruslar sanki satmış gibi Yunanistan'ı. Yunan Rus Dışişleri Bakanı dedi ki Türkiye'nin iç meselesi Ayasofya.
Evet. Çok evet. Rusya ile bir kriz yaşanmayacak yani görünen o ki.
Şimdi bu açıklama mesela şaşırtıcı gibi geldi Yunanistan'da ama Yunan hükümet sözcüsünün kendisi de dedi ki Türk-Yunan ilişkileri bağlamında değil Ayasofya dedi. Uluslararası meseledir dedi. Herkesin dönüp dolanıp anladığım kadarıyla bakacağı mesele şu. Ayasofya evet Türkiye'nin iç meselesidir. Ama biz Hristiyanlar açısından böyle bir Kabe gibi olan bir mabetin Ortodokslar açısından özellikle daha saygın mağlubiyetmiş gibi gözükmesin istiyoruz diyebilirler. Ama Türk hükümeti yaptı diyelim. Şimdi bu noktada Avrupa Birliği bir yaptırım yapacak mı? Yunanistan'ın meselesi değil bu. Bunları görmemiz lazım. Yani biraz olaylar çok hızlı, bazen çok hızlı hareket ediyoruz. Çok hızlı tepkiler veriyoruz. Sonra pişman oluyoruz verdiğimiz tepkilere veya yaptığımız şeye. Şu an zaten camiydi. Danıştay'ın verdiği karar ibadethane noktasında bir karardır. Türk hükümetinin nasıl davranacağını henüz daha görmedik. Detaylarını görmedik Ayasofya meselesinin. Evet Yunan halkı çok ciddi kızgın. Yunan hükümeti, Yunan... Mesela örnek vereyim Yunan kilisesi Türkiye'yi uluslararası meselelerle ilgili kilise şey olarak suçladı. Uluslararası meseleleri de dini alet ediyor. PASOK vardı hatırlar mısın Yorgo Papandreou?
Evet.
Yorgo Papandreou uluslararası alemi ayağa kaldıralım bu konuda örgütleyelim dedi. Şimdiki PASOK'un yerine gelen Kinal Partisi'nin başkanı Papagenimata Türkiye'ye yaptırımlar uygulayalım dedi. Syriza, Alexis Tsipras işte radikal sol dediğimiz onlar açıklamalar çıkardılar. Yine aynı şekilde benzer açıklamalarla Türkiye'nin Ayasofya meselesinde karşı olduklarını ifade ettiler. Mevcut hükümet bu meselenin ciddi olduğunu uluslararası boyuta taşıyacağını, mücadele edeceğini söyledi. Ama işin özünde dönüyoruz, dolanıyoruz. Bu meselelerin azınlıklara bir baskı unsuru olarak yansımaması gerektiğini tekrardan vurgulamamız gerekiyor. Yunanistan'ın kendisinin kesinlikle karşılaştırmaya...
Böyle bir kaygın var mı mesela senin gördüğün kadarıyla?
Benim gördüğüm var. Mesela Serafem bir metropolit. Yunanistan'da her ilin mitropoliti var. Tamam mı? Yani nasıl diyelim ona? İl müftüsü var ya, il müftüsünün karşılığı Ortodokslarda böyle bir şey var. Bir mitropolit Yunanistan'da dedi ki kendini Batı Trakya'daki azınlıktan Müslümanlar için Türk hisseden, Türk kimliğiyle olanlar varsa derhal hepsini vatandaşlıktan atalım dedi.
Sert.
Mesela bu her zaman böyle açıklamalar olan. Şimdi diyeceğiz ki o çok ekstrem biri, onu kale almayalım. Şunu ama beni endişelendiren şu oldu. Ekstrem açıklamalarda aklı selim insanların azınlıkları koruyan açıklamalarına ihtiyacımız var. Tekrar edeyim. Aşırı uç söylemler her ülkede olabilir. Ama bunu söyleyenlere karşı aklı selim insanlar vardır ve o toplumu korurlar. Mesela buradaki Müslümanları, çünkü Yunanistan Türk olarak tanımıyor, Müslüman azınlık diyor. İçinde de diyor üç azınlık vardır diyor. Azınlığın çoğunluğu kendisini Türk olarak kabul ediyor. Dolayısıyla şöyle diyelim, azınlığı koruyan Yunanlılara da çoğunluktan olan insanlara da ihtiyaç var. Bilmiyorum anlatabildim mi? Ben
Şu an
şunu
için var
beklerdim.
mı öyle
Şu
bir
an için
açıklama?
yok. Şu an için öyle bir şey yok. Yani böyle bir kınama veya hayır onlar zaten Yunan vatandaşı. Yahu Yunanistan Batı Trakya'ya gelmeden önce de vardık biz. Yani baktığımız zaman bu toprağın asıl insanlarıyız. Yani Yunanistan'dan önce de biz vardık. Yunanistan geldi. Sadık vatandaşlar her zaman azınlık burada. Sadık vatandaşlarıdır. Dolayısıyla bu tür saldırılarda koruyucu söylemler ihtiyaç olarak hissediliyor ve bunu görmek istiyor toplum. Bu tür bir şey Yunanistan genelinde yok. İbadethanelerle ilgili dediğim gibi Matoka'daki o cami yandı. Siriza döneminde seçimler oldu. Sağ hükümet geldi. Daha ortada bir şey yok. Yani böyle bir restorasyonun hep başlayacak. Hep yapılacak. Dolayısıyla ben karşılaştırmaya kesinlikle karşıyım. Böyle bir şey karşılaştırmamak lazım. Çünkü fayda getirmiyor, zarara neden oluyor. Ama şunu da söylememiz gerekiyor. Yani Yunanistan'da şöven söylemin, ırkçı söylemin Müslümanların aleyhine dönmemesi gerekiyor. Ve bunun sorumluluğunu Yunanistan'ın içerisinde çoğunluktan olan aydın insanların üstlenmesi gerekiyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Bu aynı şekilde Türkiye için de geçerli. Türkiye'de mesela Hrant Dink olayını düşünürsen hemen ne oldu değil mi? Çoğunluktan bir sürü aydın insan kenetlendi ve korumaya çalıştı Ermeni cemaatini veya Hrant Dink olayında Hrant'ı. Her halükarda azınlık bağlamında pek Türk-Yunan ilişkileri bağlamında da pek böyle olumlu bir şey söylemek mümkün değil. Sıkıntı benim gördüğüm Türk-Yunan ilişkileri ben kendim bildim bileli sıkıntılı.
Ama
Belki
son
de
dönemde
bunların
biraz yükseldi tansiyon, yani her anlamda.
yükseldi. Yükseldi işte ve gördüğüm iyileşmeden ziyade daha da kötüye doğru gittiği şeklinde. Keşke daha iyiye gitseydi. Azınlıkları etkiliyor bu tür olaylar. Hele şu Ayasofya meselesi tam bir çözülsün. Ne olduğunu bir görelim detaylı olarak. Belki daha farklı olabilir. Sınırların açılma meselesinin direkt Ayasofya ile bağlantılanmasına karşıyım. Umarım böyle bir gerçekten böyle bir şey olmaz. Çünkü Türk turistlerin hak etmediği bir şey olur bu. Yani niye böyle bir şeyi hak etsin? Ve elinde benim hep önerim tabii gazeteciyi dinleyen biz gazeteciler hep söylüyoruz da siyasiler uyguluyor. Hep söylediğim bir şey var. Negatif test yaptırıp korona testini 72 saatlik bir testle bence bütün kapıların herkese açılması gerekir. Test yapmadan sınırları açtığımız müddetçe bu kriz her zaman sürebilir. Dolayısıyla isterse Avrupa Birliği, Türkiye'den vatandaşlara da, Türkiye vatandaşlarına da, Türk vatandaşlarına da test getirin. Tanınmış şu şu şu testi yaparsanız İngilizce getirin. Bu testlerle sizi alalım demesi lazım. Gidişat çünkü o yöne doğru gidiyor. Yani bu test olayı anladığım kadarıyla yoğunlaşacak. Turizmde Türklere ihtiyacı var Yunanistan'ın. Sadece Ayasofya meselesine tıkanıp kalırsak ciddi bir çıkmazın içerisine düşeriz. Yunan hükümetinin dediği gibi Türk-Yunan ilişkilerinin üstünde bir sorun olduğunu kendileri söyledi. Türkiye zaten diyor bu benim iç meselem. Dolayısıyla gönül istiyor ki benim gönlüm en azından öyle istiyor. Türk-Yunan ilişkileri daha fazla kötüye gitmesin ama Realitede de, gerçekte de iki ülke arasında ilişkilerin zor bir dönemden geçtiği. Yunan toplumu açısından baktığın zaman Türkiye'de oynayan benim bildiğim Yunan dizisi yok. Türk kanallarında oynayan bir Yunan dizisi ben bilmiyorum.
Bir dönem vardı biliyorsun. Yunan Türk damat vardı bir tane,
evet,
bir dizi.
Bir tane.
O dönemde bayağı sıcaktı ilişkilerde benim bildiğim kadarıyla. Şimdi
Aynen.
çok bambaşka yere geldi iş, evet.
Şu an ama Ali bütün Yunan kanallarında neredeyse Türk dizileri var. Hatta Türkiye'de
Hala.
Tutmayan dizi hala ve Türkiye'de tutmayan diziler bile var. Dolayısıyla Acun Ilıcalı'yı biliyorsun. Acun Ilıcalı'nın Yunanistan'da bütün şeyi Türkiye'deki yarışmaların TV8 olarak yaptığı bütün yarışmaların Yunanistan hakkını almış. Survivor'a varıncaya kadar biliyorsun hepsi Acun'da Yunanistan'da.
Acun'u da
Nusret
vurmaz mı
biliyorsun.
şimdi bu Ayasofya krizi?
Vurmaz, vurmaz. Mikonos'ta biliyorsun, Mikonos adası çok meşhur. İki gün önce Nusret oradaydı, teftişe gitti.
Ha evet, yeni bir restoran açtı değil mi orada?
Bir seneye geçti, kimse yazmadı mesela. Nusret teftişe gitti. Bizim bilgimiz var gittiğine oraya. Teftişe gitti bakmaya. Atina'dan şefi var, Kürt bir şefi var Atina'da. Atina'dan getirdiği çok iyi bir şefi var. Ve şu an Mikonos'a ağırlık veriyor Nusret. Neden? Biliyorsun yurt dışındaki en büyük yatırımlarından biri Nusret'in Yunanistan'da, Mikonos adasında. Ve Mikonos'taki avantajı şu, bütün dünyadan turistlerin hakikaten akın akın geldiği en meşhur ada Mikonos adası. Fiyatlar uçuk. Hatırlıyor musun? Bir ahvalde de haberi yapıldı. Bir sene önceydi herhalde. Bir bira bir kalamar yemiş. 350 euro fatura
Ha
gelmiş.
evet. Rekor
Mikonos adası
fiyatlar.
işte. Rakamı hatırlayamadım şimdi. Mikonos adasından da o meselede. Dolayısıyla Türk-Yunan ilişkilerinin pozitif tarafları, gelecek açısından, ticaret açısından bir sürü mesele var. Ama Ayasofya meselesinin şöyle bir durum var. Ayasofya meselesinin Yunanlıların kalbini kırdığı üzüntü, tekrardan bir mağlubiyet, İstanbul'un fethindeki mağlubiyet duygularını hissettikleri, kızdıkları, bütün bunlar da bir gerçek. Milliyetçilerin, milliyetçi bir de şöven söylemi olan faşistler var. Faşistlerin eline koz geldi bu sayede. Bak biz hep Türkler böyleydi, hep bunu yapmak istiyorlardı diyorlar. Fakat meselenin özünde ben tekrar ediyorum. Daha iyiye giden bir süreç görmüyoruz maalesef. Yine de Ayasofya ile ilgili içimden hani bir görelim diye geçiyor. Şu son şeyi bir görelim. Nasıl bir şey yapılacak? Kur'an okumasından rahatsız olan Ortodoks olmaz mı? Rum Ortodoks, Yunan Ortodoks olmaz mı Ayasofya'da? Elbette olur. Yani ama o rahatsız oluyor diye Türkiye'nin kendi mülkü ve bir şeyinde o Türk devletinin inisiyatifinde olan bir şey. Hatırlıyor musun Demet Oka
Ama ben şöyle
Camii'nden?
görüyorum biraz da. Bugün bu sabah yazarı var, Engin Ardıç. Çok aslında şu son adımı çok güzel özetlemiş kendi camiasına bakarak. Diyor ki Avrupa'ya girmiyoruz ulan, restiydi bu Ayasofya diyor. Biraz da böyle bir tarafı var yani. Yani bir sene önce bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı tam Türkiye'nin kendi mülkü, işte devlet karar verir, ama işin bir de tabii dünya genelinde işte reformist bir ülke sonuçta Avrupa Birliği ile en başta bir 15-20 sene öncesine gittiğimiz zaman biraz daha böyle Avrupa Birliği ile ilişkileri daha da böyle
Evet.
sıkılaştırmak isteyen bir imaj vardı. Şimdi o imajdan tamamen çekiliyor ve son bu Ayasofya ile beraber sonuçta bir müzeydi ve bütün dünyanın geldiği ve ciddi anlamda turizm açısından da bir gelir olan bir müzeydi. Şimdi o korunsa bile sonuçta bir içeride bir cami olacağı için eskisi gibi ben zannetmiyorum, tabii göreceğiz senin de dediğin gibi. Sonuçta biraz şey oldu, politik olarak Avrupa Birliği ile kopuşun da biraz bana göre biraz resmi de aslında bir resmi bir adımı da gibi oldu geliyor, ama bilmiyorum sen ne dersin?
Çok çok çok doğru analizde bulunuyorsun. Yani Türkiye'nin de seküler ortamıyla, yani Türkiye'nin seküler yapısının değiştiği, daha çok İslami bir modele döndüğü. Bütün bunlar realite. Zaten sorun da şu, bunu kabullenemeyenler vardı. Yani Ayasofya biraz gözleri açtı diyelim. Biraz daha bu yeni, yani zaten Türkiye'nin sekülerliği ciddi bir dönüşüm içerisindeydi İslamcıların varlığıyla. Dolayısıyla senin analizin bu konuda tamamen doğru. Avrupa'da bu anlamda bakışta değişim olabilir. Her halükarda ne kadar değişim olsa da şunu söylemekten de çekinmemek lazım.
Tabii.
Geçen de bana Teyit.org'dan sormuşlardı şu Yunan bayrağı hani Aslılar Camii diye Dimitroka'daki
evet.
Beyazıt Camii. Bu doğru mu
provokasyon
değil mi? Sosyal medyada orada söyledim Aryan Hanımefendi'ye. Ya doğru bayrak asıldı. Hakikaten asıldı. Ama bu meselede o fotoğrafta gördüğünüz o devasa bayrak asılmadı. Daha küçük bir bayrak asıldı. Ama bayrak asıldı. Ve o asılan bayrak devlet tarafından ama asılmadı. Bir tane geceliğin bir kişi girmiş minareye. Çünkü bomboş, cami değil, müze değil, metruk halde yanmış. Yani herhangi bir şey yok. Girmiş birisi, çıkmış minareye. Minarenin şeyi de yok. O tepesindeki ne deniyor o külahı da yok. Külah dediğimiz
okay.
O kısmı da yok ve tutmuş küçük bir Yunan bayrağı asmış. Şimdi fotoğraflarda devdi bak. Doğru mu? O Photoshop. Ama bayrak asılmış mı? Asılmış. Bir de şunu dedim. Birincisi bayrak asılmış. Yani yalan değil. Ama fotoğraf yalan. Başka bir fotoğraf var. O fotoğraf. İkincisi belediye başkanının kendisi Dimetoko Belediye Başkanı açıklamada bulundu adamcağız öğlenleyin. Ve dedi ki evet dedi. Bir bayrak asılmış biz gece uyurken. Sabah 10'da da ben onu indirttirdim dedi. İnisiyatif almış, indirttirmiş. Şimdi sana ikinci olay bu. Yani belediye başkanı aklı selim davranıyor. Tamam mı? Herhangi bir provokasyona neden olmasın diye bak bayrağı indiriyor. Bence çok önemli bu. Atlanılmaması
evet.
gereken mesele. Ama bir de üçüncü bir şey daha var. Ne olur onu da söyleyelim. Cami de değil orası hali hazırda. Yunan bayrağı asabilir mi Yunan devleti kendi mülkünün içerisindeki herhangi bir anıta, herhangi bir yere asabilir mi?
Asar.
Asar. Türkiye'de herhangi bir kiliseye, zaten siz istemeseniz de o kiliselerin girişine azınlıkların çoğu Türk bayrağı koyuyor. Çünkü zaten dışlandıkları için tepki gelmesin, saldırı almasınlar diye kendileri asıyor. Ben... İstanbul'da bir gayrimüslim yerinde Atatürk'ün büstünü görmüştüm. Düşünebiliyor musun? Yani neden oluyor bütün bunlar? Azınlıkların o baskılardan kendilerine hani demin dedim ya aydınlar lazım onları koruyan. Bazı yerde azınlık kendi kendisini de korumak için işte bayrağı koyabiliyor mesela. Ama Türk devletinin kendisi de istediği anıta nasıl Türk bayrağını koyabilirse Yunan devleti de bir minareye de isterse Yunan bayrağı koyabilir. Bu da
ama bu şeye de varıyor gibi geliyor biraz şimdi. Yarın bir gün de der ki Yunan devleti atıyorum şu an Yunanistan'da yok cami, Selanik'te yok ama atıyorum işte Batı Trakya'da camiler var değil mi?
bak.
Adam diyebiliyor ki Yunan devleti yetkilisi ya bunlar zaten benim mülkümde ben de bunları kiliseye çeviriyorum ya da işte farklı bir fraksiyona çevireceğim deyip böyle bir karar yani bunun da aslında yolunu
Hayır
açıyor
diyemez.
gibi.
Hayır, hayır, hayır. Hayatta öyle bir şey olmaz. Çünkü camiler Yunan devletinin zaten kendi toprağındaki kendi şeyleri. Niye yapsın? Camiler de onun. Yani şöyle bir şey. Camiler başka bir ülkenin malı değil. Camiler de Yunan devletinin. Hatta oradaki imamları bile Yunan devleti
Maaş
tanıyor.
verir.
Efendim maaş veriyor, atıyor. Veyahut da müftülükte biliyorsun bir hani sorun vardı. Batırakya biraz özel bir mesele. Programı dinleyenler Lozan Anlaşması ile iki ülke efendim nüfus mübadelesi yapıldı. Şimdi tarihe tekrar dönmek istemiyorum ama iki ülke bilerek karşılıklı nüfus bıraktılar. İstanbul'da Rumlar dediğimiz Yunan'dır. Yunan, Ortodokslar, Rumlar bırakıldı. Gayrimüslimler diyoruz. Lozan Anlaşması da öyle yazıyor. Batı Trakya'da onlara karşılık olarak Müslümanlar bırakıldı. Yani biz Batı Trakya'da kalırken kendi kafamızdan kalmadık. Kimse de Yunanistan'ın diğer topraklarında olan Müslümanlar da seve seve Türkiye'ye göç etmediler. Bir savaş oldu. O savaş sırasında mülkleri, canları gidecek diye insanlar apar topar kaçtılar. Apar topar Türkiye'nin hangi Osmanlı'dan kalan neresi oraya geçtiler Müslümanların olduğu yere. Gayrimüslim dediğimiz Rumlar daha keza bu tarafa geldiler. Mecbur kaldılar. Ve buraya geldiklerinde Keşan'dan gelen Neakesen, Yeni Keşan diye yer yaptı kendisine. Hani hangi şehirden ve kasabadan geldiyse hemen onun aynısını burada yeni kelimesini ekleyerek Yunanistan genelinde çok vardır öyle. Aynısı birebir aynı isimleri burada bulursunuz. Niye? Çünkü köyünü, kasabasını buraya taşıdılar. Mecbur ve onlar da tuttu yeni ismiyle tekrar kurdular. Dolayısıyla şunu söyleyelim. Yunanistan'ın kendi ülkesindeki bir camiyle ilgili böyle bir şey yapması mümkün değil. Zaten böyle bir söylem bile olmadı. Ama şu oldu. Konuyu açmışken sen söyleyeyim. Tarım Bakanı, şimdiki Tarım Bakanı Yunanistan'da Voridis. Tarım Bakanı ne alakası var diyeceksin. Kökeni aşırı milliyetçi bir partiden geliyor. Sonradan Yeni Demokrasi Partisi'ne geçti. Mesela o dedi ki Atatürk Müzesi'ni dedi Selanik'teki Helenizm soykırım müzesi
Evet.
haline getirelim.
Mesela
Şimdi ne
bak.
bak şimdi ne alaka ama yani Atatürk müze yapmıştı onu. Sen kimden intikam alıyorsun?
İşte
Bir.
aşırı
İkincisi
sağcılar böyle hareket yapabiliyor yani işte.
ve Tarım Bakanı düşün yani Tarım Bakanı'nın ne alakası var? Üçüncüsü onu kimse söylemiyor. Selanik'teki Atatürk Müzesi Selanik'teki Türk Başkonsolosluğu'nun arazisi içerisinde satın aldı onu Türkiye. Ya yani, daha doğrusu verildi satın aldı değil de öyle değil verildi. Yani şöyle diyelim toprak olarak bile Atatürk Müzesi Türkiye Devleti'nin toprağı şu anda. Selanik'teki Türk Başkonsolosluğu arazisinin içerisinde. Dolayısıyla böyle söylemler yapan oldu. Mesela konsolosluk, Türk konsolosluğu kapatalım karşılığında diyor Ayasofya'ya. Böyle ekstrem söylemler de oluyor. Ama şunu
Bunlar da
unutuyorlar.
herhalde iç siyasete biraz böyle malzeme
Tabii canım,
üreten
tabii canım. Yani
siyasetçiler.
karşılığı da hemen söyleyelim. Yani Atina'daki Türk Büyükelçiliğini kapatacaksan Atina'da, onun karşılığı da Ankara'daki Yunan Büyükelçiliğidir. Yani sen kapatırsan Türkiye'de onun karşılığı olanı kapatıyor
Bunun
mütekabilen biliyorsun.
şeyde karşılığı var mı? Halk nezdinde mesela araştırma yapmışlar Türkiye'de, yani işte Ayasofya açılmadan önce, daha doğrusu tekrar cami olarak ibadete geçirmeden önce bayağı ciddi bir destek olduğu gözüküyor. Hani tekrar cami olarak ibadete dönsün diye. Şimdi Yunanistan'da bu adım
Çok ciddi tepki
sonrası
var.
nasıl bir karşılık var?
Çok ciddi hali tepki var. Çok ciddi kızgınlık var. Çok ciddi bir kırgınlık var. Yani bunun şek götürmez bu konu. Yunan toplumundan şöyle bir şey
İşte
beklemek
bu
zaten.
siyasetçileri tetikleyebilir mi? İşte bu halktaki bu öfke, bilmiyorum işte, onu düşünüyorum biraz da açıkçası.
Halk, o yüzden de Yunan hükümeti oy kaybetmemek için. Yani çünkü Yunan hükümeti bir şey yapamayacak bu konuda. Şimdi gerçekler hani acıtır, gerçekler farklı. Ayasofya meselesinde Yunan hükümetinin elinde bir şey yok. Ayasofya meselesinde karşılık yok. Yani mütekabiliyete giren bir konu değil. Ne yapabilir Yunan hükümeti? Sen olsan bana söylesene ne yapabilirsin? Yani kızdın Türkiye'ye Ayasofya konusunda. Ne yapacaksın? Kendi ayağını mı sıkacaksın? Yani kendi camini, cami zaten senin. Sen bütün dünyada eleştirdiğin bir şeyi yapan olursan nasıl sana hak verir insanlar?
Tabii.
Dolayısıyla yapamaz. Öyle bir şey yapamaz ki bir cami niye çevirsin kiliseye? Yani bu çok saçma. Müze olan bir yer vardır. Hadi diyelim. Mütekabe çok da müze duracağına ben çok duydum. Şöyle diyen insanlar da var Türkiye'de. Müze duracağına ibadet ya İstanbul'daki Ermeni patriği demedi mi yeni seçilen? Müze duracağına ibadethane olsun dedi bir ay önce hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Yeter ki dizi kırılsın birilerinin bir dinden dedi. Müze olacağına. Mesela onun böyle bir söylemi vardı. Dolayısıyla şunu diyenler çıkabilir. Müze olacağını istese bir ibadethane yapsınlar. Dolayısıyla Yunan hükümetinin elinde Ayasofya'ya karşılık bir koz o anlamda yok. Öyle bir koz kendi ayağına sıkmak olabilir. Azınlığa karşı, Müslümanlara karşı bir şey yapmaya kalksa yine ciddi bir tepki gelecek. Bütün Avrupa'dan da kendi içinde de ciddi bir sorun olur. Bunu da yapamazlar. Ne yapabilir? Uluslararası boyuta taşıyarak. Uluslararası boyutta Türkiye'ye yaptırımlar uygulamasını uygulatmaya çalışarak bak Yunan toplumuna da dönüp biz hükümet olarak bu işte ciddi bir mücadele içerisindeyiz diyecektir. Ayasofya meselesi ilk başladığında Yunan hükümeti bir anda Libya meselesiyle ilgili adımlar atmaya başladı. İtalya'yla ikili münhasır ekonomik bölge ve deniz hukuku anlaşması yaptı. Neden? Dikkatleri oraya çekmişlerdi. Bugün
Bu
hükümet
işin
böyle
sonucu o
çok
zaman Libya ile alakalı bir şey doğurabilir mi? Daha ekstrem.
çok doğru söyledin. Şöyle bir şey var. Türkiye, dünya şu an acayip bir yerdeyiz Ali. Dünyada nerede Türkiye varsa, karşısında Türkiye'nin desteklediği ne varsa, karşısındaki olan tarafta da Yunanistan'ı görüyoruz. Zaten
Evet.
mesela Libya'da da öyle. Hafter'i Yunanistan destekliyor. İşte
Sarar.
Saraj'ı Türkiye destekliyor. Akdeniz'de öyle. Fakat bütün bunlar, bütün bu kargaşa Kıbrıs meselesine bağlanıyor. Kıbrıs meselesinde ben çözüm olacağını kısa vadede kesinlikle düşünmüyorum. Ben ne anlarım gazeteci olarak, biz de akademisyenlerle yaptığımız röportajlarda veya okuduklarımızla veya ikili ilişkilerimizle duyduğumuz meselelere bakabiliyoruz. Ama siyasetçilerin bile çözemediği ciddi bir Kıbrıs krizi var. Ayasofya bütün bu krizler içerisinde belki de en altta konuşulması bile ikili gündemlerde olmayacak bir madde. Toplumu yaralayan, Türkiye'de de mesela toplumu çok sevindiren, Müslümanları çok sevindiren, çoğunlukta anketlerde yarı yarıya gözüküyor ama Müslümanlar açısından o etkileyici bir şey. Yani Fatih Sultan Mehmet'in düşündüğün zaman mirasının tekrar ilk
Bunu
namaz kılınca o
ilerleyen
çocuk.
zamanda daha net göreceğiz işte bunun karşılığı olup olmadığını açıkçası.
Ciddi bir şekilde İslam'a dönüş noktasında kilit adımlardan biri Ayasofya. Dolayısıyla oradaki toplumda nasıl tepkiler var? Aynı şekilde Yunan toplumunun da ters kulvarda kızgınlığı ve tepkileri var. Hükümetler arası ilişkilerde zaten soğuktu. Mülteci akınlarını hatırlıyor musun Meriç meselesinde?
Evet,
Daha yeni.
evet.
Bu
Daha yakın.
korona krizi. Peki korona krizi olmasaydı şu an karşılıklı Türk-Yunan askerlerinin veya özel birimlerinin birbirine silahla ateş ettiği
Olabilirdi.
küçük, zaten öyleydi, küçük bir harp yaşanıyordu mülteciler üzerinden proxy şekilde. Bütün bu kaos içerisinde Ayasofya çok altta, çok alt sıralarda olması gereken bir sorun. Niye çok gündeme geldi? Çünkü Ayasofya toplumların bireylerin kalbiyle alakalı bir sıkıntı. Diğerleri bireylerin kalbinin hissettiği, Yunanlıların kalbine yansıyan bir sıkıntı değil. Meriç'teki olay, mülteci ölüyor. Yunanlıların umrunda tabii kalbi üzülen olabilir ama hangimiz hissediyoruz? O aileden değiliz ki öldüğü zaman bile hissedebilelim. Veyahut da Ege'de iki uçak birbiriyle işte şey yapmış. Hangisi onun ızdırabını çeksin? Yani öyle bir şey yok. Ama Ayasofya meselesi, Müslümanların Pakistan'dan çok büyük bir destek var Türkiye'ye. Yunanistan'da da Yunanlılar içerisinde Pakistanlılara da kızgınlık var şimdi. Gördüğüm şu, kalplere bakan noktası var Ayasofya'nın. Yani aklımıza bakan noktadan çok kalbe bakan noktası olduğu için şu an çok gündemde. Bir açıklama gelsin, nasıl bir ibadet yeri olarak Türk hükümeti nasıl bir şey yapacak Türkiye? Dediğim gibi hiç beklemediğin yerde bir Ermeni patriğinin açıklamasını duyduk bir ay önce. Ya çıkar derse Ermeni patriği tekrardan böyle daha iyiydi, değil mi? Yani çok enteresan bir durum olabilir. Burada kıstas bakılacaksa Patrik Bartolomeos, İstanbul'daki Fener Patriği diye bilinen İstanbul Patrikhanesidir. Ortodokslarla ilgili. Onların Rusya ile ilgili büyük bir krizi var. Biliyorsun Ukrayna'daki
Evet.
kilisenin özerkliğini kazanmasını Fener'deki patrikhane sağladı, İstanbul Patrikhanesi. Dolayısıyla Rusya'nın, ama Rusya sessiz kalsa bile bir taraftan Ortodoksların sembolü Ayasofya. Dolayısıyla onların da bir uhdesinde olan bir mesele. Dönüyoruz dolanıyoruz, din zaten akılla değil kalple götürülen bir konu. Ve şu an senle bir saattir belki konuştuğumuz konunun,
Evet.
biz mantık yürütmeye çalışıyoruz ama dini meselelerde pek mantık değil, kalp öne
Duygusal
gidiyor,
yönü daha ağır basıyor.
duygusal yanı öne basıyor. Dolayısıyla Ayasofya meselesi Türk-Yunan ilişkilerinde evet etki edecek, evet iyi bir süreç geçmiyor. Ama ben şunu iddia ediyorum, mülteci akınları tekrar başlasa çok daha kötü ilişkiler olur. Ege'de gerginlik veya bu Libya meselesi çok daha önemli. Kıbrıs meselesi çok daha önemli. Yani o kadar ciddi meseleler var ki Türk-Yunan ilişkilerinde çıban başı olan. Hakikaten Ayasofya o noktada bir sorun değil. Ayasofya insanların duygularına bakan yönü var. O noktada da İstanbul'un fethi çok önce oldu. Zaten Ayasofya'yı Ortodoks alemi kaybetti. Öyle bir durum yok. Şimdiki hükümetten talep edebilirler, Türk hükümetinden. Ama Türk hükümeti de 80 yıllık bir meselede Osmanlı'nın olduğu şekliyle kullanılsın diyebilir. Buna karşılık ne yaptırım yapılacak? Biz tekrar mantığa dönelim. Duygusal kısmı bir kenara bırakalım. Çünkü gazeteciler olarak onu yapmamız lazım. Ben şunu iddia ediyorum, şunu öngörüyorum. Yunanistan özellikle Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'ye karşı yaptırım kozunu kullanmaya kalkacak. Yani Türkiye'ye karşı belirli yaptırımları öne sürecek Yunanistan. Ama Yunanistan bunda da zorlanacak. Çünkü sınırlar meselesinde bile Avrupa Birliği'nden...
Bugün Avrupa Birliği'ndeki zirvede de, Brüksel'deki zirvede de Türkiye'ye bu yönde hani işte ilişkileri koparalım, bitirelim gibisinden böyle ciddi anlamda sesler yükselmeye başladı. Belki Yunanistan hani yalnız kalmayabilir bu konuda. Avrupa Birliği'nin birçok ülkesi.
Avusturya çok istiyor. Avusturya böyle bir şey istiyor. Var. Mesela Avrupa Birliği'nin kararlarını takmayan bir Macaristan var. Biliyorsun, hatırlıyor musun? Göçmen akınlarında Macarlar, Macar polisi.
Evet.
Hatta Macar
vurmuştu.
Gazetecileri bile nasıl mültecilere vurmuştu. Avusturya hakeza öyle. Serttir. Ama tekrar edelim. Her ülke, Avrupa Birliği tek bir ülke değil. Her ülkenin kendi menfaatleri var. Almanların kendi menfaati var. Almanya'nın, sen Almanya Türkiye ile ilişkilerini bir Ayasofya'dan dolayı mümkün değil.
Evet.
Bozsun. Yunanistan bile diyorsa Türk-Yunan ilişkileri bağlamının üstündedir Ayasofya. Sen nasıl beklersin diğer Avrupa ülkelerinden ikili ilişkileri zora sokacak bir karar alsınlar. Dolayısıyla ne olacak? Şöyle bir şey olacak. Belirli bir yaptırım Yunanistan isteyecek. Çok ciddi bir yaptırım olacağını ben düşünmüyorum Ayasofya meselesinde. Ve bu Ayasofya gündemimizi kapladı. Bir süre daha Ayasofya meselesiyle uğraşacağız. Fakat işin perde arkasında çözülmesi gereken çok daha önemli Türk-Yunan sorunları var. Bunun başında Kıbrıs meselesi var. Kıbrıs bağlamında bugün Doğu Akdeniz'de inanılmaz bir enerji kavgası var. Girit'e kadar, biliyorsun hani deniz alanı kimin tartışmaları var? Libya'nın da girdiği. Suriye'deki kriz. Bütün bunlar Avrupa beni ilgilendirmiyor diyordu. Sonra bir baktılar mülteci akını gelince ilgilendiriyor. İşin özü şu Ali'cim. Ayasofya meselesinin duygusallığı esas mevcut olan sorunların üzerine sadece bir pastadaki krem şanti gibi bir üste bir şey geldi. Bir kabarık bir görüntü getirdi. Ama alt tarafta çok yoğun bir sorun yumağı var. Ve görüntü bu sorunların kolay kolay çözülmeyeceği yönünde. Kilit yerler var. Türk-Yunan ilişkileri bağlamında da, İsrail bağlamında da, Mısır bağlamında da. Yani Türkiye karar değiştirse, Mısır'la ilişkilerini düzeltmek istese bir sürü Araplarla olan sorunu değişebilir.
Evet.
Yunanistan'la Türk sorunu arasında, Türkiye arasındaki sorunlarda Kıbrıs'ta küçücük bir hamle olsa bir sorun çözülme noktası. Gör bak, hemen domino taşı gibi diğer sorunlar da çözülebilir. Ama Kıbrıs çözülebilir mi? Şu an Kıbrıs'ta hani bir seçim vardı Türk tarafından. Biliyorsun.
Evet.
Yani Kıbrıs sorunu çözülmeden diğer sorunların da çözüleceğini öngöremeyiz ve şu anda her ülke kendi derdiyle biraz ilgileniyor.
Korona
biraz da yorulduk. Bak mesela korona krizi devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü daha tap yapmadı. Ne deniyordu ona? Türkiye'de Sağlık Bakanı söylüyordu bir kelime. Şey yapmadı, en tepeye vurmadı diye. Hatırlayamadım şimdi. En zirveye gelmedi korona krizi diye Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması var. Yoruluyoruz biz de gazeteciler olarak hep aynı konuyu yazmaktan. Korona yaza yaza yorulmuştu. Okurlar da yorulmuştu. Şimdi Ayasofya gündeme
bu geldi. Uzun süre çünkü devam edecek. Çünkü zaten bir kere başlı başına 24 Temmuz Lozan Anlaşması'nın yıl dönümünde bir cuma namazıyla açılacak ve ondan sonra içinin nasıl olduğu görülecek ilk defa. Yani nasıl bir ibadete cami olarak çevrildiği görülecek. Ondan sonra en az bir ay daha belki sürecek bunun üzerinden tartışma.
Aynen. Aynen. Ve ondan sonra toplumlar yorulacak. Yorulduğu zaman da gündem değişecek. Masaya oturduğu zaman da Avrupa Birliği ile Erdoğan veyahut da Mitsotakis Yunanistan Başbakanı masaya oturdukları zaman hakikaten bak bundan emin olabilirsin. Masaya oturduklarında konuşacakları konuları iki ülkenin dışişleri bakanlıkları hazır dosyalar halinde. Zaten mutattır bunlar. Her konuşacakları en sondaki konulardan biri oluyor. O, ve yine öyle olacak. Ayasofya nasıl konuşabilirler? Konuşma şansı bile yok. Dolayısıyla biz konuşacağız. Toplumlar konuşacak.
Evet.
Mesela imam kim seçildi? Ne güzel sesi var. Öbürü diyecek aa bak Kur'an okuyorlar. İşte İncil. Belki bir turist gelecek İncil okuyacak. Bak bilemezsin. Yani bir girerken Türkiye'ye girişte kafasında yazmıyor. Alnında yazmıyor ne tür bir insan olduğu. Belki birisi gelip öyle bir İncil'i açıp okuyacak bağıra bağıra bak bilemezsin. Dolayısıyla dini sembollerle ilgili tartışmalar daha çok duygular üzerinden yapılıyor ve öngörülemez oluyorlar. Hükümetin bu konuda ne yapacağını bir görelim. Türkiye'deki hükümetin Yunanistan'ın ne yapacağını biliyoruz. Yunan hükümeti uluslararası boyuta taşımak isteyecek. Türkiye'den bizi dinleyen varsa mesela dinleyicilerimizden ben biliyorum bana hep sorular çünkü Türkiye'den geliyor. Ne zaman sınırları açacaksınız Evren? Biz gelelim de biraz tatil yapalım diye. Geldiklerinde de çoğu ne Yunan tarafı ne de gelenlerin Türkiye'li turistlerin Ayasofya meselesini dahi pek açmak isteyeceklerini zannetmiyorum. Çünkü kimsenin işin özünde kavga etme gibi bir durumu yok. Keşke sınırlar açılsa. İki toplum ne kadar birbirine yakınlaşırsa belki alttan gelecek Türk-Yunan barışı da. Yani iki toplumun kaynaşmasıyla belki bir gün siyasilere baskı oluşacak. Yani tepeden değil de belki alttan. Ama şu an sınırlar bile kapalı. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var. Türkiye'de herkesi ilgilendirmiyor Ayasofya meselesi. Yunanistan'da da herkesi ilgilendirmiyor Ayasofya meselesi. Turizm sektörü kan ağlıyor. Çok ciddi bir kriz var turizm sektöründe. Türkiye'de de büyük ihtimalle vardır. Türkiye'yi bilemiyorum. Ama Türk turist gelirse ve para bırakırsa Türk turistlerin bir özelliği var. Bak bu Yunanistan'da çok söylenir. Mesela Bulgaristan'dan gelen turist kara sınırıyla geliyor. Bulgar turistler yanlarında getiriyor peynirini. domatesini. Hatta bak ben kendim de çok şahit oldum. Ya şeyle karavan gibi arabalarının arkasına her şeyi topluyorlar pikniğe gelir gibi. Yani hiçbir şey buradan satın almadan dönüyor. Haklı mı peki bunda? Haklı çünkü orada benzin Yunanistan'ın yarı fiyatı. Orada bir domates Yunanistan'ın yarı fiyatı. Niye gelirken burada daha pahalısını alsın? Anlatabildim mi? Günübirlik gelenler için söylüyorum. Türk turist öyle değil Yunanistan için. Yunanlar
harcıyor mu para? Söyler.
Aa harcar. Çok iyi harcar. Türk turist.
Hala. Türkiye'de ciddi bir kriz var. Yani bir de öyle bakmak lazım.
Türkiye'li turist hakikaten iyi harcar. Türkiye'li turist sadece Yunanistan'da da ben harcadığını düşünmüyorum. Yani bizim
dünya genelinde.
Yunanistan'daki bizim Yunanlıların burada söylemleri Türkiye ile ilgili söylemi belki İtalya'daki bir İtalyan da söyleyebilir Türk turist için bilemiyorum. Ama biz yani burada bizim gördüğümüz hep şudur. Türkiye'liler geldiği zaman hakikaten masayı donat diyeni de oluyor. Bonkör oluyor. Alışveriş yapmayı seviyorlar. Türk kadınları, Türkiye'li kadınlar alışveriş yapmayı seviyor. Fiyat mukayeseleri çok oluyor. Eğer kaliteli bir şeyse Türkiye'de yoksa alıyor. Yemek Yunan mezelerini çok seviyorlar. Yunan rakısını seveni var. Dolayısıyla para konusunda bir Bulgar turist gibi değil. Bir Alman turist bile daha hesapçıdır. Türkiye'li turistler daha hesapçı değil. Dolayısıyla Yunan toplumunun turizm sektörüyle ilgili çalışan herkes Türkiye'lileri isterler gelsin diye. Tabii Ayasofya meselesi bizi daha iyi ilgilendirecek. Kızgınlıklar sürecek. Bir tarafta mutluluklar sürecek. Türkiye'de ben zannedersem haddim değil ama bunu da söylemek isterim. Beni konuk ettim programına. Yunanlı'nın Ayasofya ile ilgili kızgınlığı Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'u fethiyle başlıyor. Bak şimdi Ayasofya meselesi. Dolayısıyla onun kızgınlığı esasında yavaşlamış, azalmış bir durumda. Ben Türkiye'deki bir Kemalist'in kızgınlığının daha fazla olduğunu düşünüyorum Ayasofya konusunda şimdiki hükümetin kararından. Çünkü onun Atatürk'ün verdiği bir kararda. Çünkü Ayasofya meselesinin ötesinde Atatürk'e karşı bir hareket olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla belki Türkiye'de din dışında, tamamen din bağlamının dışında imzayı atanlarla alakalı Kemalistlerin veya Cumhuriyetçilerin verdiği daha bir duygusal belki kızgınlık olabilir. Ama bakıyorsun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da bugün bir açıklamasını gördüm kendisinin. Benim gönlümde hep cami mi? Tam
Hep
hatırlamıyorum
camini, ben hep
söylediği.
cami diyordum zaten diyor.
Şimdi bak aynı kişi Sayın İmamoğlu bir ay bile olmadı Yunanistan'daki bir foruma internet üzerinden bir webinar yapıldı. Yani konferans verildi. Çok meşhur Delphi konferansı Yunanistan'ın en meşhur konferanslarından şeylerden biri. Normalde herkes bir arada korona meselesini internet üzerinden yapıldı canlı ve 3 gün 24 saat mesela videoları YouTube'a girenler görebilir orada 24 saatlik videolar var. Açmışlar bırakmışlar canlıya kadar. Bütün gün sürüyor. 7 saat sürüyor farklı farklı oturumlarla. Oraya katıldı İmamoğlu ve orada cami olmasına karşı olduğunu söyledi. Zaten cami var dedi. Bugünkü ifadesi
Aslında biraz bugün de buna benzer bir şeyler söylüyor. Tam o başlığa bakınca biraz anlamından kopuyormuş gibi gözüküyor ama aslında şöyle diyor hala. Ya zaten orada ibadet yapılıyordu. Şimdi diyor ben de cami, hani bunu ilk defa biraz söyledi belki. Ben zaten gönlümde camiydi ve cami diyordum. Ayasofya cami diyordum diyor. Ama şey aslında doğrudan böyle desteklemiyor. Hani zaten ibadet yapılıyordu orada. Bu biraz siyasi karara getiriyor yani aslında
Evet
yine.
evet evet yani aynen dediğin gibi Sayın İmamoğlu'nun söylediği burada zaten ibadet yapılan bir yerdi. Ama gönlümde cami olarak ifadesinde yanlış
Yeni.
hatırlamıyorsam onu da ama kullanıyor yani. Onu da
Tabii.
söylüyor bir taraftan. Ben durum analizi yapmak için onu da söyledim. İsteyen istediği gibi değerlendirebilir. Hatta ben buradaki Batı Trakya'da bak sana bir şey söyleyeyim. Azınlığın Yunanistan'daki Batı Trakya'daki azınlığın Yunan parlamentosunda 3 tane milletvekili var. 3 tane belediye başkanı var. Yani Yunan iç siyasetinde ciddi yerler edinmiş düşünebiliyor musun? Parlamentoda 3 tane milletvekili var. Tabii Garapaylan var mesela Türkiye'de hatırladım hemen Ermenilerden. Yunan parlamentosunda da ikisi Kinal Partisi'nden birisi Siriza Partisi'nden. 3 milletvekili var azınlığın. Aynı zamanda 3 belediye başkanı var. Eyalet başkan yardımcısı var. Eyalet başkan yardımcısı. Eyalet meclis üyeleri var Batı Trakya'da. Belediye başkan yardımcıları var. Bütün belediyelerde nerede Bedağaç hariç ve Gümülcine'de, İskeçe'de her yerde belediye meclislerinde ciddi bir azınlık üyeleri var. Çünkü toplumun yarısı Gümülcine'de mesela %55'i azınlık. Ne bütün bunların içerisinden bir tane açıklama çıkmadı Ali Ayasofya meselesinde. Düşünebiliyor musun? Yunan parlamentosu gönül isterdi. Sen mesela bir Yunan parlamentosundaki Müslüman azınlık temsilcisine Türk yani azınlık temsilcisine bu konuyu sorabilirsin. Çıkmıyor. Ben hep bugün onu bir yerde söyledim. Ne zaman Türk-Yunan gerilimi olsa
Arada
azınlık
kalanlar
siyasetçileri
onlar.
ortada kayboluyorlar. Yok. Yani yok ortadan neden? Çünkü bir şey söylese yukarı hani bir deyim var ya yukarı tükürse bıyık aşağı tükürse sakal. Ne söylese bir taraf kızacak. Dolayısıyla azınlığı
Doğru.
da ilgilendirmiyorsa en az zararla kapatmaya çalışırlar bu tür meseleleri. Bunu İstanbul'daki gayrimüslimler de çok yaparlar. Baskıdan kaçmak için en az zararla atlatmak için sessiz kalarak geçiştirme stratejisini bu azınlıklarda var olan bir şey. Ayasofya meselesinde bugün geldiğimiz noktada Ekrem İmamoğlu'nun söylemleri olsun. CHP'deki bakış açısını tam olarak ben anlayamadım.
Tepki göstermiyorlar. Daha çok pasif sessiz kalarak işi böyle siyasi malzeme yapmamak uğruna sessiz kalıyorlar benim gördüğüm kadarıyla.
Evet, onun dışındaki partilerde de HDP'yi ayrı sayarsak pek göremedim bir tepki. Yunanistan'da da mantıklı mesela Atatürk'ün evini, müzesini soykırım müzesi yapalım gibi mantıksız söylemlerin bir anlamı yok. Tek mantıklı Yunan hükümetinin söylediği uluslararası boyuta taşıyacağızdı. Dinleyenlerimizi çok yorduk ama Ayasofya meselesinde Türk-Yunan ilişkilerinde zaten bardak dolu. Dolu bardakta bir damla daha gelse üstüne çok bir şey olmuyor. Ayasofya konusu Yunanlılar açısından kızgınlık var. Tabii ki kızgınlık var. Ama bir şey değişmeyecek. Heybeliada Ruhban Okulu meselesi var. Yıllardır biliyorsun. Yunanistan onu söylemeye kalktı. Türkiye'nin de azınlıkla ilgili söylediği mesele var. Cami meselesini söylemeye kalksak kiliseyi, Türk hükümetinin cami diye Atina'yı hemen söylediği. Şey bulamıyorum. Ayasofya konusunda ilişkiler zaten çok limoniydi. Üstüne sadece bir yani bir süs gibi, pastanın üstündeki krem şanti gibi bir durum olmuş olsa bile Ayasofya konusu bizi belki daha fazla şey noktasında yoracak. Ekstrem söylemleri olanların dedikleri veyahut da imamın sesi veya dediğim gibi ben bir Ortodoks gelip İncil de okumaya kalkabilir orada. Ben öyle bir şey de yapabilecek aşırı dindar Ortodokslar da çıkabilir. Türk hükümetinin nasıl bir karar alacağını değerlendirmeleri, ona göre karar verelim. Türk-Yunan ilişkileri geriye doğru gidiyor mu? Bazen gider ama çok hızlı da düzelebildiği anlar oluyor. Çok hızlı, yani çok hızlı da düzelebildiği anlar oluyor. Kilit mesele mülteci akınıdır. Mülteci akını meselesi. Libya, Kıbrıs, Ege, bütün bunlar varken Ayasofya çok tali bir sorun olarak Türk-Yunan ilişkilerinde kalır. Türk-Yunan bir araya geldiği zaman konuşacak konusu zaten yoktu. Ege'yi nasıl konuşsun? Ege kimin diye mi konuşsun? Türk kahvesi kimin diye mi konuşsun? Çünkü Yunanlılarda da biliyorsun Yunan kahvesi var. Hangisini konuşsun? Her tarafta sorun. Ama realitede şu var. Türk-Yunan, Ecevit'in bir şiiri var biliyorsun. Hani Türk gittiği zaman Ecevit yurt dışında yine bula bula bir Yunan'ı buluyor. Kendisine yakın oturuyor birlikte kendisini anlayan olarak. Yunanlılar için de bu geçerlidir. Türkiye'den gelen turistleri tercih ederler. İsterler Bulgaristan'dan gelen yerine. Ama milliyetçilik, aşırı şöven söylemler var. Yunanistan'da Ayasofya meselesiyle bunlar daha fazla arttı. Çok da normal görüyorum artmasını. Yani böyle bir duygusal tepkiyi verilir. Çünkü zaten duygusal bir mesele. Hükümetin tavrının daha soğukkanlı olduğunu görüyorum. Türk-Yunan ilişkileri kötü bir durumda. Ama şöyle dememek lazım. Ayasofya tamamen koparan ilişkileri bir olay değil. Ayasofya'nın çok daha ötesinde başka sorunlar var ve biz ben kendi adıma söyleyeyim en azından evren olarak ben en kötü durumda bile iki hükümetin, iki ülkenin mutlaka diyalog kanallarının açık olması gerektiğinin de taraftarıyım.
Peki çok teşekkürler Evren Dede.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.
You can follow Ahval News Online podcast series through Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcasts, SoundCloud, and Spreaker. All you need to know about Turkey is here, for your ears, mind, and attention. Thank you for listening to our podcast.